Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak programımızda bu akşam Raif Koçak imzalı insanların satın aldığı eşyalardan, eşyaların satın aldığı insanlara başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanoğlunun dünya hayatındaki gayelerinden bir tanesi, imkanlarını artırmak, hayatını güzelleştirmek ve hem kendisinin hem de maişeti üzerinde olanların ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur. Lakin ihtiyaçlarla arzu ve isteklerin arasındaki sınır çoğu zaman berraklığını kaybetmiş, arzu ve isteklerin peşine takılan nefis, insanı asıl ihtiyaçlarını unutturacak bir noktaya getirmiştir. Bugün modern dünyanın vitrinlerinde sergilenen lüks ve ihtişam insanların gözlerini kamaştırırken kalplerini yoksullaştırmakta, alışveriş çılgınlığı artık bir hayat tarzı haline getirilmektedir. Alışveriş merkezleri modern çağın tapınaklarına, markalar, putlara, reklamlar, ezana, vitrinlerse secdegahlara dönüştü. İnsan artık eşyaları satın alan değil, eşyaların satın aldığı varlık haline geldi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." buyurarak harcama kültürünün en temel ölçüsünü belirlemiştir. Bu ilahi emir yalnızca yiyecek ve içecekte sınırlı değildir. Giyimden eşyaya, teknolojiden gündelik tüketim alışkanlıklarına kadar hayatın her alanını kapsar. Ne var ki bu çağda tüketmek sadece ihtiyaç değil, kimlik haline geldi. Giydiği markayla, taktığı saatle, bindiği arabayla ölçülen insan, nefsin görünmez zincirleriyle kuşatıldı. Eskiden ihtiyaç insana yön verirdi, şimdi ise moda ve reklam ihtiyacı belirler hale gelmiştir. Bir çift ayakkabıya muhtaç olan nefis, yüzlerce çiftin ortasında yine de tatmin olamaz hale geldi. Geçmişte insanlar kanaat kavramıyla huzur bulurken, bugün reklam panolarındaki "daha fazlası senin hakkın" sloganlarıyla adeta zihinler iliş edildi. Modern dünya insanı artık azla yetinmenin değil, fazlasına sahip olmanın huzur verdiğine inandırıldı. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Kanaat tükenmez hazinedir" buyurarak, insanın hakiki zenginliğinin mal çokluğunda değil, gönül tokluğunda olduğunu hatırlatmıştır. Lüksün cazibesi, insanı aslında ihtiyacı olmayan şeylere mahkum etmektir. Modern reklamcılığın dili insanı "sahip olursan mutlu olursun" yalanıyla kandırır. Moda endüstrisi her yıl milyonlarca kıyafeti yalnızca renk ve model farkıyla yeniden piyasaya sürerken, insanlar giymediği elbiselerini bir kenara atmakta, diğer tarafta başkaları yoksullukla ve açlıkla mücadele etmektedir. Lüks aslında kalpteki fakirliği örten ince bir perdedir. İnsan kendini ne kadar çok eşyayla donatırsa donatsın, ruhu aç kaldıkça huzur bulamaz. Çünkü huzur eşyanın çokluğunda değil, kalbin safiyetinde gizlidir. Moda ise sürekli değişen bir hevesler zinciridir. Bir yıl önce değer biçilen giysi ertesi yıl eski sayılır. Bu da gösteriyor ki moda, insanın içindeki doyumsuzluğu körükleyen geçici bir gölgedir. İnsanın bir elbisesi yıpranmadan yeni bir elbise arayışına girmesi, kalbin dünyaya bağlanmasının işaretidir. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "İsraf yokluk getirir" buyurmuş, cemiyetin dengesi için ölçülü harcamayı tavsiye etmiştir. Tasavvufta kıymet giyside değil, giysiyi taşıyan ahlakta aranır. "Elbiseni temiz tut, kalbini daha çok temiz tut" diyen sufiler, dış görünüşten ziyade iç alemin güzelliği için gayret edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Tüketim çılgınlığı sadece ferdin kalbine zarar vermekte kalmıyor, toplumun sosyal adaletini de bozuyor. Bir yanda israf sofraları kurulurken, diğer yanda açlıktan gözleri kararan çocukların varlığı modern dünyanın çelişkisini gözler önüne seriyor. Bir lokmayı paylaşmak, bir kıyafeti onarmak, bir eşyayı uzun yıllar kullanmak artık geri kalmışlık sayılıyor. Oysa İslam'ın özü kanaat ve itidale, ahlakı ise infak ve paylaşma üzerine kuruludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" buyurarak, harcamanın yalnız kendine değil, cemiyete karşı da sorumluluk taşıdığını hatırlatıyor. Lüks ve gösteriş, kalpteki tevazuu zayıflatır. İnsan, sahip olduklarını Allah'ın emaneti bilmek yerine kendi kudreti zannetmeye başlar. Oysa mal, kul için imtihan vesilesidir. Kur'an-ı Kerim, "Sonra o gün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz" buyurarak, harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğimizi haber vermektedir. Reklamlar, şeytanın modern dili gibidir. "Bir tane daha al, daha mutlu olacaksın" der. Halbuki İslam daha az erdemini öğretir. Az yemek, az konuşmak, az uyumak, hepsi kalbi diri tutmanın yollarıdır. Tüketim çılgınlığının ortasında insan kendinden uzaklaşıyor. Eşyalar çoğaldıkça huzur azalıyor. Evler doluyor ama gönüller boşalıyor. Her şey var ama bereket yok. Çünkü bereket miktarın değil, niyetin temizliğinde gizlidir. Helal kazanç, ölçülü harcama ve şükürle beslenmeyen bir nimet sonunda imtihan oluyor. Tasavvufun dilinde dünya aldananların rüyasıdır denir. Bu rüya, vitrinlerde ışıldayan yeni ürünlerle süslenmiş bir hayalden ibarettir. Uyanmak gerek. Zira alışveriş çılgınlığıyla oyalanan kalp, ebedi kazancı unutur. Asıl ticaret, Allah'la yapılan ticarettir. Allah, müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe 111. Bu ticaretse en büyük ticarettir. Tasavvuf ehli, dünyaya karşı takınılan tavrı el kârda, gönül yârda diye özetler. Yani insan çalışır, kazanır, alışverişini yapar ama kalbini mallara değil, Allah'a bağlar. Bugünse insan gönlünü alışverişe bağlamış, elinde olanın değil, elinde olmayanın hayaliyle yanıp kavrulmuştur. Bu hal, kişiyi sürekli tatminsizliğe ve huzursuzluğa sürükler. Çünkü nefis, doyuruldukça daha çok ister. Ruhsa ancak hakla doyurulabilir. Bugünkü insanda elindeki nimetlere şükretmek yerine olmayanın hayaliyle yaşamaktadır. Bu hal modern tüketim kültürünün özüdür. Edebi bir hakikat olarak söylenebilir ki dünya bir pazar, ömürse kısa bir alışveriştir. Bu pazarda kimisi Allah'ın rızasını kazanmak için sabır ve kanaatle alışveriş eder. Kimisi ise nefsinin arzularını doyurmak için. Arifler gerçek kazancın kanaatli olduğunu, en büyük iflasınsa israf ve lükse kapılmak olduğunu söylerler. Sonuç olarak alışveriş çılgınlığı ve lüks düşkünlüğü sadece malı değil, insanın ruhunu da tüketmektedir. İsraf nimeti yok ettiği gibi kalpteki huzuru da söndürür. Reklamların ve modanın esaretinden kurtulmanın yolu tasavvufun gösterdiği kanaat, şükür ve teslimiyet yoludur. Çünkü sufilerin diliyle kanaat eden hür yaşar. Gerçek özgürlük tüketimin zincirlerini kırmakla başlar. Kalbi eşyadan azat edip Allah'a bağlamakla kemale erer. Bugün bize düşen ihtiyacın ötesine geçen her şeyde bir muhasebe yapmaktır. Buna gerçekten ihtiyacım var mı sorusu, çağımızın en büyük sloganlarından biri olmalı. Çünkü her israf bir başkasının hakkına dokunur. Her gereksiz alış bir yetimin duasını eksiltir. İnsanı kurtaracak olan azla yetinmeyi yeniden öğrenmektir. Bir lokmanın kıymetini, bir elbisenin ömrünü, bir nimetin hikmetini hatırlamaktır. Ve belki de en büyük alışveriş, dünyayı verip ahireti almaktır. Allah Teala dünyanın geçici süslerine aldanmadan iman nuruyla hakikatleri görmeyi ve dünya pazarından ahireti kazanarak çıkmayı nasip etsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Raif Koçak imzalı insanların satın aldığı eşyalardan, eşyaların satın aldığı insanlara başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Cahit Özdemir imzalı Esas Mekan, Ahiret Yurdu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Eşref-i mahlukat olarak en güzel kıvamda yaratılan insan, ruhun unsurları olan akıl, irade, vicdan ve şuur gibi lütuflarla kendisine tevdi buyurulan hilafet gibi fevkalade ulvi bir vazifeyi ifa edebilecek ayarda yaratılmıştır. Allah Teala sonsuz rahmeti mucibince ayrıca ilahi değerler manzumesi olan kitap ve onu talim edecek rehberler de lütfetmiştir. Bu münasebetle hesap gününde insanın kendisine bir mazeret vehmetmemesi için sonsuz seviyede imkan ve kolaylıklar ihsan buyurulmuştur. Ancak hikmetine binaen bir imtihan sahnesi mahiyetindeki dünya istikametini tutturan veya şaşıran insanlarla beraber var ola gelmiştir. Dünyadaki farklı yönleri gösteren pek çok tabela arasında insan ancak tefekkürün aydınlığında basiret ve firasetle doğru istikameti tutturabilir. Kur'an-ı Kerim'de de bu mesuliyet şuuru şöyle ikaz buyrulur. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. En'am 153. Ancak ruhani hassaların değerlendirilememesi sebebiyle bu saadete kavuşulamayıp hüsranlara duçar kalındığı da bir vakadır. Zamanımızda ihtiraslarını ilah edinen güçlü devletlerin elinde her gün biraz daha yaşanılamaz hale gelen dünyamızın vahim manzarası bunun en bariz bir misalidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyurulan, ''Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka sözle söylemezler.'' En'am 116 ifadesi buna da bir işaret mahiyetindedir. Kainattaki esrarla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur, biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Enbiya 16. İnsanın kendisine musahhar kılınan şu uçsuz bucaksız kainata baktığında şüphesiz sırlarına vakıf olamasa da görebildiği kadarıyla bir hikmetler divanı olduğunu fark edememesi ne büyük bir gaflet olur. Ancak kainatı seyredip de hafsalanın alamayacağı derin esrarı fark edebilmenin herkesin kârı olmadığı da bir vakadır. Bu vaziyette alakalı olarak bir hak dostu şöyle der. Bu âlem akiller, düşünüp ibret alan akıl sahipleri için seyri bedai, ilahi sanatın ibretle temaşası, ahmaklar içinse yemekle şehvetten ibarettir. Bu idrak keskinliğini Rus edip Maxim Gorki şöyle ifade eder. Ateist olmayı çok istedim. O zaman başıma buyruk yaşayacak, kimseye hesap vermeyecektim. Ama olmadı. Çünkü kainattaki müthiş düzen beni inanmaya mahkum etti. Evet, bir Allah var. Hem de erişilmez güce sahip bir Allah. Olmalı da, yoksa adaletsiz insanlardan kim hesap soracak? Ne acıdır ki bugün dünyayı kan ve ateşe boğan sapık ruhlu caniler, bu zihin berraklığından bile mahrum oldukları için, yürüttükleri vahşeti, kirli ihtirasları için yalan ve iftira attıkları tanrılarına isnat ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de insan, düşebileceği vahim vaziyetler hakkında, andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha da aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. Araf 179 diye şiddetle ikaz buyrulur. Bu cümleden olarak mesele insan kalabilmektir. Rus Edip Tolstoy, acı duyan varlık canlıdır, başkasının acısını duyansa insandır der. Bu açıdan bakılınca hemen yanı başımızda tarihin belki de en vahşi katliamı cereyan ederken, devletlerin ve cemiyetlerin takındıkları tavır, insanlığın keyfiyeti hakkında maalesef hiç de iyi bir kanaat nişanesi olamıyor. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, zamanımızın iki hastalığının bencillik ve rahatlık olduğunu belirterek, insanın çıkarı en mukaddes çıkartır. İnsan tabiata hakim olmalıdır. Bunun için de her şeyi yapabiliriz anlayışına sıçramıştır, tespitini yapar. Şüphesiz bu hastalıklarla malul olan bir içtimai bünyenin gündeminde başka insanların ve varlıkların hakları asla yer bulamayacaktır. Dünya bir imtihan sahnesi olduğuna göre bunun bir de bedeli var demektir ki aklı selim buna hazırlanılmasını icap ettirir. Diğer varlıklardan üstün keyfiyette eşref-i mahlukat olarak yaratılan insan, hikmetine binaen bazı tercihlerinde serbest bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu hususa da şöyle işaret buyrulur. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Kehf 29. Kendisine lütfedilen sonsuz nimetlerin farkında olan insan, taşıdığı ağır mesuliyetin de şuurundadır. Bu münasebetle ilahi rehberlerin kılavuzluğunda hak yoldan asla sapmama hassasiyetini şiar edilmelidir. Bu titizlikle alakalı olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Übey bin Ka'b radıyallahu anh'a takvanın ne olduğunu sormuştu. Übey radıyallahu anh da ona, "Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet yürüdüm." karşılığını verince de bu sefer, "Peki ne yaptın?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim." cevabını verdi. Bunun üzerine Übey bin Ka'b radıyallahu anh, "İşte takva budur." dedi. İnsanın dünyada tercih ve takip edeceği hak ve batıl olarak iki yol vardır. Allah Teala sonsuz rahmeti mucibince kullarını iki cihan saadetine kavuşturmak için hak yolu gösteren ilahi kitaplar ve onu talim eden ilahi rehberler göndermiştir. Bu hususa dair Kur'an-ı Kerim'de de hak geldi, batıl yıkılıp gitti, zaten batıl yıkılmaya mahkumdur buyurulur. Hak yolu tercih edenler esas hayatın ahiret olduğunu kabulle buna göre bir hayat tarzıyla temayüz ederken, batıla sapanlar da hayatın dünya için olduğu kanaatiyle buna uygun bir hayat tarzını temessül ederler. Her iki yolun mensuplarının kabulleri, inançları, düşünceleri, muhakemeleri, davranışları da birbirlerinden keskin hatlarla ayrılıp içtimai bünyeyi zaafa sürükleyen, buhranlara sevk eden bir amil haline gelebilir. Öyle ki ülkemizde geçmişte siyaseti baskı altında tutan vesayet sistemi ve yapılan müdahaleler bu vehimlere dayandırılmıştır. Ahireti unutmak, sadece dünya için yaşamak, tıpkı vahşi bir ata binilmiş gibi insanın ihtiraslarının peşinde kontrolünü kaybederek meçhul akıbetlere, hüsranlara duçar kalmasına sebep olur. Buna karşılık ahiret kaygısı taşıyanlarsa hesap gününü düşünerek bütün nefsani kasırgaların önünde muvazenelerini bozmadan terbiyeli bir ata binmişçesine selamete çıkarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'nin fethi gününde şehre, develerinin üzerinde secde vaziyetinde devamlı "Ey Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır." sözlerini tekrarlayarak girdi ve bu haleti ruhiye vasatında şehir rahmete gark oldu. Dünyada o zamana kadar hiçbir savaşta böylesine herkesin affa uğradığı bir galibiyet görülmemiştir. Bu mukaddes fetih şanlı tarihimizde de örnek alınarak kalplerin fethiyle tarihe rahmet asırları kazandırılmıştır. Günümüzde batıdan esen dünyevi cereyanlar bütün dünyayı buhranlara gömdü, ruhları, gönülleri kuruttu, zihinleri şaşırttı, ifsad etti. Merhum Cemil Meriç bu marazi ruh halini, "İzimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleri, hepsi de Avrupalı" diye vasfediyor. Vaiz olarak ölüm yeter buyurulur. Bu düstura rağmen bir insanın bir cenaze gördüğünde, işte hayatın sonu bu, boşa geçirme, ye iç, gül, oyna diyebilmesi, bu mantık sefaletinin bir nişanesidir. Halbuki aklı selim sahibindeki tefekkür derinliğinin ibret alarak, işte hayatın sonu bu, o halde ahiret saadetini kazanmak için ahiretin tarlası olan sonsuz nimetleri ve imkanları barındıran dünyayı salih amellerle değerlendirmeliyim diye ders çıkarması mümkün olur. Kur'an-ı Kerim'de insan kendisi için yaratılan iki dünyanın sırrı hakkında, "Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler" diye ikaz buyrulur. Eğer idrak bulanık değilse şu husus kolayca anlaşılır ki, ahiret için hazırlanmak dünyadan vazgeçmek değildir. Bilakis ahireti kazanmak için bu tarlayı en verimli şekilde kullanmaktır. Eğer gaye dünyayı kazanmak olursa ahiret kaybedilir. Kur'an-ı Kerim'de dünya tarlasını usulüne uygun işleyip ekmenin mükafatı şöyle beyan buyuruluyor. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adın cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Taha 75-76. Dünya ve ahiretin tercihi meselesiyle alakalı olarak, Cafer-i Sadık Kuddüsesi Ruhu Hazretleri, Allah dünyaya şöyle vahyetti. "Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni de yorup yıprat" buyurur. Allah Teala sonsuz rahmeti mucibince insana iki cihan saadetine kavuşması için bütün şartları ihsan buyurduğuna göre ona düşen bu nimeti cana minnet bilip icabını yerine getirmektir. Dünyanın gidişatını görüp esas hayatın ahiret olduğu kabulünün hem dünya hem de ahiret saadetini kazandırdığı, fakat aksine dünyayı esas almanınsa hem dünya hem de ahiret hüsranına vardığını anlamak aklı selim gereğidir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Esas Mekan, Ahiret Yurdu başlıklı yazıyı paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından aktardık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.